Ayrım 23.
Mustafa Kemal'in müşfik öğretmen rolünden acımasız despot rolüne geçmesi pek hızlı oldu. Devrimler dökülen kanlar üzerinde yükselmelidir dedi. Dökülen kanlar üzerinde temellenmeyen bir devrim kalıcı olmayacaktır. Nurettin Paşa'yı meclisten ihraç etti. Ülkenin dört bir yanına askeri birliklerle beraber istiklal mahkemeleri gönderdi. Bunlar yüzlerce Türk'ü astı, kurşuna dizdi ve dayak cezasına çarptırdı. Direniş söndü. Her Türk kendine bir şapka bulmak için sağa sola koşuşmaya başladı. Evvelce sadece Hristiyanların kullandığı ve şimdi onlar da ülkeden çıkartılmış oldukları için şapka bulmak hiç kolay olmuyordu. İzmir civarındaki bir köyün halkı, ülke dışına çıkarılmış bir Ermeninin kapalı duran dükkanında çok büyük miktarda kadın şapkası bulunduğunu keşfettiler. Tüyleri, kurdeleleri bütün o süsleriyle birlikte kapıştıkları bu kadın şapkalarını kafalarına geçirdiler. Eski melon şapkaları, eski moda hasır şapkaları, karılarının beceriksizce diktiği kumaş şapkaları, çarçabuk Avusturya'dan ithal edilen şapkaları, kısacası tüccarların siperli şapka olarak bulabildikleri, gazinin emirlerine uyan, onları hapishanelere düşmekten, dayaktan ve celladın ilmeğinden koruyacak olan kenarlı ne buldularsa başlarına giydiler. Fes yok olmuştu. Tehlikeli fes ortadan kaldırılmıştı. Türkiye'deki herkes artık şapka giyiyordu. Mustafa Kemal bu gerçeği dünya çapında duyurmak için yakın arkadaşı Edip Servet'i delege olarak Mekke'deki İslam Konferansı'na yolladı. Bu konferansa Orta Asya'dan, Afrika'dan, Arabistan'dan, Hindistan'dan ve Malezya'dan temsilciler katılmıştı. Çoğu aşırı fanatik Müslümanlardı. Hepsi sofu, peygamberin takipçisi, Kur'an'ın her harfine sadık Müslümanlardı. Edip kısa boylu, şişman ve kırmızı yüzlü bir adamdı. Uçuşan yerel giysili bu yabanıl adamların karşısına günlük bir kostüm ve melon şapkayla çıktı. Gene de Mustafa Kemal'in büyük saygınlığı sayesinde Edip Servet'i öldürmeye kalkışan olmadığı gibi saldırıya bile uğramadı. Ardından Mustafa Kemal ilgisini din üzerine yoğunlaştırdı. Bu hala devlet makinesini tıkayan bir unsurdu. İslam hala devlet dini konumundaydı. Bütün sorunlar dinin devlet içinde kötü kullanımından kaynaklanmaktadır. Hükümranlığını desteklemek üzere dine gereksinim duyan biri zayıf bir adamdır dedi. Ve devletin laikleştirilmesini emretti. Dinsel inanç kişisel bir konudur diye devam etti. Cumhuriyetin her vatandaşı kendi inancına kendi karar verir. Bununla birlikte açıktan açığa hakaret etmekten geri durmuyordu. Onun gözünde gidip ya sahtekar ya da saf ve her iki durumda da işe yaramaz olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Mustafa Kemal'in görüşleri halk fırkasının inançlarıydı. Böylece hakaret etmek son moda kurallarına uymak ise akılsızlık hatta biraz da tehlikeli bir davranış olmaya başladı. Erkekler artık camiye gitmiyordu, dinin modası geçmişti. Bundan başka derviş tarikatları ve tekkeler vardı. Bunlar gitmeliydi. Bütün zengin mülkler ve toprak onlara aitti. Bunlar çekirgeydi. Üretken bir toplumun sırtında yük olan tembel kişilerdi. Her şeyden tehlikeli olanı da herhangi bir irtica hareketinin bel kemiğini oluşturma ihtimali olmasıydı. Kürt ayaklanmasıyla olan bağlantıları biliniyordu. Meclisten bir gece içinde çıkartılan bir yasayla Mustafa Kemal tekkeleri kapattı, tarikatları dağıttı, dervişleri sokaklara dökerek çalışmak, aksi halde açlıktan ölmek zorunda olan sıradan insanlara dönüştürdü. Ve sahip oldukları tüm zenginlikleri devlet eliyle müsaade ettirdi. Mustafa Kemal, Türk devletinin tüm dinsel temelini yıkmış, halkının inanç çerçevesini değiştirmişti. 62. Kısmen temizlediği bu zemin üzerinde Mustafa Kemal yeni bir bina inşa etmeye başladı. İslam dinine dayanan eski yasalar ile şeriatın emirlerine uygun belirlenen toplumsal yaşamı ortadan kaldırmıştı. Bundan sonra Avrupalı uzmanları çağırarak Alman ticaret, İtalyan ceza ve İsviçre medeni kanunlarını hemen hemen aynen kabul etti. Bunlar hukuki yapının tamamını değiştirdiler. İsviçre yasası çok eşlilik ve haremi yasaklayarak eskiden kocalarına ait bir mülk ya da köle durumundaki kadının konumunda kökten düzenlemeler yapmak yoluyla ailenin yapısında ve mülkiyet haklarında devrimci bir dönüşüm yarattı. Kadın artık özgür bir vatandaş ve birey olmuştu. Ardından Türkiye'nin baştan aşağı Türk olması için çalışmaya koyuldu. Manastırda devrimden bahsettiği günlerden beri, İstanbul'daki Harbiye Mektebi'nde vatanı örgütlendiği zamandan beri, bu onun hiç vazgeçmediği amacını, düşüncelerinin temelini, yabancılara karşı direnişinin temelini oluşturmuştu. Türkiye, Türklerindir. Bir gazeteciyle yaptığı görüşmede, bizim ilkemiz Asya ve Avrupa içinde aynıdır. Her ikisinin de en iyi yönlerini alacağız. Fakat bağımsızlığımızı da koruyacağız. Her şeye yalnızca Türk çıkarlarını göz önüne alarak Türk görüş açısından bakacağız diyordu. Birbirini izleyen bir dizi yasa ve düzenlemeler yardımıyla Türkiye'de her şeyin Türk olmasını emretti. Dil Arapça ve Farsça yabancı kelimelerle doluydu. Bunlar elenmeliydi. Tatarca dilin temeliydi. Eski kitaplardan, belgelerden ve türkülerden Tatarca sözcükler bulunmalı, canlandırılarak yabancı kelimelerin yerine geçirilmeliydi. İsmet ve Fevzi, Türkçeciliğin Mustafa Kemal'den de ateşli savunucusu oldular. İsmet bu konuda o kadar ileri gitti ki, meclise sunduğu yıllık bir raporunda yazılanlardan sadece genel çizgileri çıkartabilen mebuslar, söylevinin ayrıntılarından hiçbir şey anlayamadılar. Kur'an ve İncil Türkçe'ye çevrildi ve camilerdeki tüm duaların Türkçe icra edilmesi emri verildi. Eski Türklerin Bozkurt'unun resimleri yer alan pullar bastırıldı. Yabancı okulların, özellikle misyonerlerin işlettikleri okulların cesaretlerini kırmak gerekiyordu. Bütün ilköğretim Türk okullarında yapılmalıydı. Kalan yabancı okullarda dine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamalıydı. Belirli bir oranda Türk öğretmenleri çalıştırılmalı ve Türk öğrenci almalılardı. Ticarette de aynı şekilde her firma önemli oranda Türk sermayesi yöneticileri ve memurları bulundurmalı, Türk harflerini kullanmaları, yazışmalarını ve hesaplarını Türkçe yapmalıydı. Doktorluk, hukukçuluktan tekerlek imalatçılığı, oyuncak yapımcılığına varıncaya dek pek çok meslek Türkler dışındakilere kapatılmalıydı. Ağır ithalat vergileri ve kotalar yabancı malların girişini azaltacak ve Türk mamullerinin kullanımını özendirecekti. Halkı Türk malları satın almaya teşvik etmek, Manchester bezi yerine yerli çuha, yabancı çay yerine Bursa'nın papatya çayı kullanımını özendirmek için kampanyalar düzenlendi. Türkiye yalnız Türklerindir sloganı resmi siyasi haline gelmişti. Bundan başka Mustafa Kemal, gündelik yaşam bağlamında bireylerin yaşamına bütün yapısal değişikliklerden de daha şiddetli bir etki yapan yüzlerce önemsiz değişiklik de yaptı. Cuma günü haftanın tek yasal tatil günü yapıldı. Eskiden Müslümanlar için cuma, Yahudiler için cumartesi, Hristiyanlar için de pazar günü tatil günüydü. Konuşma dilinde tanışma, karşılaşma, üsteli selamlama ve aslardan selam alma gibi durumlarda kullanılan ifadeler değiştirildi. Selam yasaklandı. Dairelere gelen ziyaretçilere bir saygı işareti olarak kahve ikramı kaldırıldı. Selam vermek üzere şapkanın baştan çıkarıldıktan sonra ne kadar kaldırılacağı belirlendi. Tokalaşma eski üçlü temennanın yerini aldı. Mustafa Kemal metrik sistemle Gregorian takvimini kabul etti. Eskiden saatler güneşin durumuna göre değişirken, bundan böyle gece yarısından itibaren başlayan değişmez saat kullanılacaktı. Bütün bunları Avrupa'dan almış olduğu halde Avrupalılardan daha da ileri gitti. Sokaklarda dilenmeyi yasakladı. Deliye, sakata ve garip insanlara gülmeyi cezai müeddiyeyi gerektiren bir suç olarak belirledi. Evlenecek çiftlere evlilik öncesinde sağlık raporu alma zorunluluğu getirdi. Dinsel bir tören ya da ayin olarak evliliğe hiçbir inancı yoktu. Ama onun devlete karşı mukaddes bir fiziksel görev olarak işlevine inanıyordu.